Zırvaizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darphane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvaizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin.
Ben zaten söylüyorum. Ben başkan olsam öyle mıy mıy başkan değil. Bir gecede 100 bin memuru işten atarım. Bunu peşin söyleyeyim de. Baktım ki işler safsaklanıyor. Bir gecede 100 bin kişi işten atarım.
Ne haber, nasılsın? Tezkerene kaç gün var? Ben emekli olana, yani tezkeremi alana kadar yaklaşık 40-50 sene var. Umuyorum senin terhis olmana az kalmıştır. Fark ettin mi bilmiyorum ama bizim gibi çalışan veya iş arayan insanlar için çalışma hayatı adeta askerlik haline gelmiş durumda. Gel birlikte bakalım. İçinde yaşadığımız toplumlarda emek denilen şey kapitalistlerin anlattığı gibi gönüllü bir şekilde mi satılıyor, yoksa ortada zorunlu veya zorlayıcı bir durum mu var? Sana ilk olarak maliyet denen şeyin senin için, benim için, kapitalistler için ve toplum için ne anlama geldiğinden bahsetmek istiyorum. İfade etmek istediğim en önemli şeyi en başta söyleyeyim. O da maliyetlerin asla ama asla kaybolmayacağı, belki yer değiştireceği. Örneğin pandemi sebebiyle evden çalışmaya başlayan insanları ele alalım. Bu insanlar arasında senin tanıdıkların, akrabaların da olabilir. Onlara şunu sor, de ki sen evden çalışmaya başladığın andan itibaren aylar boyunca geçen sürede ısınma maliyetin, elektrik giderlerin, internet giderlerin arttı mı, azaldı mı? Alacağın cevap şu olacak ki o insanlar iş yerlerinde çalıştığı zamanlara kıyasla evden çalışmaya başladıkları andan itibaren az önce saydığım bütün bu maliyetleri kaçınılmaz olarak artmış olacak. Çünkü daha önce iş yerindeyken kombiyi, petekleri, şömineyi, sobayı açık bırakmıyordu. Lambaları açık bırakmıyordu. Modemi, interneti, bilgisayarı açık bırakmıyordu. Evde olmadığı için su da tüketmiyordu. Fakat bu insanlar iş yerinde değil de evde çalışmaya başladığı andan itibaren bütün o maliyetler kaybolmadı, yer değiştirdi. Daha önce işverenin sırtında olan maliyetler artık işçilerin sırtına yüklenmiş oldu. Bugün bütün operasyonlarını evden çalışma üzerine oturtan, artık bundan sonra sadece evden çalışacağını açıklayan çok büyük şirketler var. Peki hiç araştırdın mı bu şirketlerin ve işverenlerin az önce bahsettiğim ve artık işçinin sırtına yüklenen o maliyetlere karşı bakış açısı ne? Bu maliyetler kapitalistler tarafından, işverenler tarafından göz önünde bulunduruluyor mu? Elbette hayır. Pandemiden önce de bir şirketin, bir üretimhanenin bu dış maliyetlere, dışsal maliyetlere bakış açısı zaten belliydi. Burada sana ufak bir örnek vereyim. Misalen bir restoran açtığını düşün. Şehrin bir bölgesinde bir iş kurduğunu hayal et. Akla gelen temel ve ilk maliyetlerin nelerdir? Kiran, işçilere vereceğin ücret, alacağın malzemeler, aydınlatma ve ısıtma giderlerin vesaire vesaire. Fakat bir kapitalist olarak hesaba ve göze almayacağın başka dışsal maliyetler vardır. Örneğin o restoranı açtığın yere bir sürü müşteri ve insan gelecektir araçlarıyla. Bu haliyle o bölgede yaşayan insanların park yeri bulması konusunda zorluk yaratacaktır. Hakeza kuryelerin olduğu zaman, dışa servis vermeye başladığın zaman, araçlarının bir gürültüsü, havaya saldığı egzoz gazı ve dışarı attığın çöplerden dolayı kötü bir koku ve kötü bir görüntü doğacaktır. Beraberinde de restoranının bulunduğu bölgeye sokak hayvanları üşüşecektir. Fakat bir kapitalist, bir işveren olarak bu maliyetlerin, bu dışsal maliyetlerin hiçbirine hesaba katmazsın. Çünkü bu maliyetlerin çoğu toplumun sırtındadır. O halde bu noktada diyebileceğimiz şey şu ki maliyetler kaybolmaz, yer değiştirir. Nasıl zengin milletlerin yükünü fakir milletler çekiyorsa, zengin insanların yükünü fakir insanlar çekiyorsa, doğal olarak kapitalist bireylerin yükünü de içinde bulunduğu toplumlar çeker. Peki bu durumun gönüllü emekle ne ilgisi var? Şimdi kapitalistler bize uzun süre boyunca ne anlattılar? Hangi masalları okudular? Dediler ki emek piyasasında öyle bir özgürlük vardır ki bir işçi işinden memnun olmadığı zaman gidip istediği firmaya emeğini ücret karşılığında satabiliyor. Farz edelim ki bu adamlar doğru söylemiş olsunlar. Farz edelim ki içinde yaşadığımız toplumda hiç işsizlik olmasın. Bu söylem öyle büyük oranda gerçeğe aykırıdır ki kendine şu soruyu sorduğun zaman, çalışan arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına şu soruyu sorduğun zaman sadece ne cevap alacağına bak. Onlara de ki sen gönlünden geldiği için, çalışmak istediğin için mi çalışıyorsun yoksa hayatta kalmak için mi çalışıyorsun? Alacağın samimi cevap şu olacak ki kapitalist toplumların büyük bir çoğunluğu hayatta kalabilmek pahasına çalışıyor. Öyle liberallerin sana bana sattığı gibi, kapitalizm anlatan kitaplarda yazdığı gibi gönüllü bir emek falan söz konusu değil. Tam da bu noktada sana bir isimden bahsedeceğim. Daniel McCallum. Kendisi İskoç doğumlu ve Amerikan Devlet Demiryolları'nda çalışan bir mühendis. Peki bu isim bizim için neden önemli? Çünkü kendisi bugün bilindik manada birçok şirket tarafından alınmış ve kullanılan organizasyon şemasının mucidi. Daniel McCallum Amerikan İç Savaşı'nda mücadele verdikten sonra oradaki askeri nizamdan ilham alır ve oturup bir organizasyon şeması çizer. Der ki biz demiryollarını işletirken aynen askeriyede olduğu gibi birimler ve birlikler halinde örgütlenerek adeta bir askeri düzen içerisinde çalışırsak birçok idari engelin önüne geçebiliriz. Dediğinde kendince başarılı da olur. 1896 yılına gelindiğinde IBM şirketinin o günkü eski hali olan Tabulating Machine Company, bugünün manasıyla şirketlerin çok büyük bir yüzdesinde kullanılan organizasyon şemasını ilk hayata geçiren şirket olur. Peki bu organizasyon şemasından kastım ne? Şöyle ki tepede bir CFO veya CEO'nun bulunduğu, ki bu Chief Executive Officer veya CFO kavramların hepsi aslında doğrudan ordudan alınma kavramlardır. O en üst yöneticilerin altında departman birimleri ve o birimlerin başında menajerlerin olduğu, örneğin İK yöneticisi, satın alma yöneticisi, lojistik yöneticisi ve o yöneticilerin altında da alt birimlerin, bölüklerin olduğu bir yapıyı kastediyorum. Dediğim gibi bu yöntem, bu tarzda bir örgütleniş, içinde bulunduğun ülke gibi bütün kapitalist ülkelerde var olan ve belli bir ölçeğin biraz üstündeki bütün şirketlerde uygulanan bir örgütlenme yöntemi. Tıpatıp askeri bir örgütlenme, askeri bir nizam, askeri bir işe alım ve eğitim süreci. Birazdan daha fazla detay verince, eğer çalışan bir insansan veya böyle şirketlerde çalışan insanları tanıyorsan tam manasıyla ne demek istediğimi anlayacaksın. Bu organizasyon şemasını ikinci olarak sahiplenen diğer bir şirkette P&G, Procter & Gamble şirketi denen şirket. Sen de bu bölümün görselleriyle birlikte paylaşıldığı zirvaizm.com adresine girersen görsel manada nasıl bir şemadan bahsettiğimi görebilirsin. Bunu bilmek neden önemli? Yani hem tekel diyebileceğimiz büyükte bütün şirketlerin hem de belli bir çalışan sayısını aşmış bütün şirketlerin bu şekilde örgütlenip yönetildiğini bilmek şu yüzden önemli. Bu şirketler sadece örgütlenme mantığıyla askeri bir yapıyı veya askeri bir disiplini temsil etmiyor. Aynı zamanda o yapılarda yer alan adeta piyadeler olarak bizler. Bir üstümüzden gelen emirleri sorgulayamayan bizler. Neyin, ne zaman, nasıl, hangi teknolojik araçlarla, nerede ve nasıl, ne süreyle üretileceği karar veremeyen bizler, çalışanlar olarak. O emir komuta düzenine girdiğimiz andan itibaren tabiri caizse aklı ve mantığı bir kenara bırakıyoruz ve kendi almadığımız kararların doğrudan bedelini ödüyoruz. Pandemi boyunca ve sonrasında evden çalışmayla sırtımıza yüklenilen maliyetler de bunlara dahil. O maliyetleri ne evlerden çalışmamızı söyleyen işverenler üstleniyor ne de bir başkası. Sadece biz üstleniyoruz. O sorumluluğun altına biz giriyoruz. Fakat söz konusu ganimeti toplamak, ganimeti paylaşmak olduğunda senin benim yüzüme bakan yok. Fikrimizi soran da yok. Peki böyle olağanüstü durumlar, bu askeri hiyerarşi içerisinde kurulmuş ve yönetilen şirketlerin tek zayıf noktası mı? Elbette hayır. Bir çalışma geçmişin var mı veya daha önce bir iş ilanına başvurdun mu bilmiyorum. Fakat 3 aşağı 5 yukarı çalışma hayatına girerken seni bekleyen şey şu. Herhangi bir şirketin işçiye ihtiyacı vardır, çalışana ihtiyacı vardır. Şirket seninle ya doğrudan iletişime geçebilir ya da sen şirketin bu talebinden ötürü oluşturmuş olduğu ilana başvurarak onlarla çalışmaya istediğini belirtir bir CV veya özgeçmiş gönderirsin. Neticesinde o talebin sahibi olan şirket sana ulaşır ve der ki beyefendi veya hanımefendi sizinle şu tarihte şu saatte başvurunuzla alakalı görüşmek istiyoruz. Zaten ilanda ne kadar ücret vereceklerini, ne seni hangi sağlıklı koşullarda çalıştıracaklarını, ne seni tam olarak kaç saat çalıştıracaklarını, ne de sana ne kadar ücret vereceklerini yazmamışlardır. Görüşmeye gidersin. Unutma, talebi oluşturan onlardır. Yani sana ihtiyacı olan onlardır. Ama her ne hikmetse sen onları sorgulamazsın, onlar seni sorgular. Derler ki daha önce bir deneyimin var mı? Nereden mezun oldun? Nasıl bir insansın? Hobilerin neler? Vesaire vesaire. Ama şu mesela olağan dışıdır. O talebin, işçi talebinin karşı kısmında olan sen tutup ücreti zamanında yatırıyor musunuz? Sigortayı eksik mi yoksa tam mı yatırıyorsunuz? Haftada tam olarak kaç saat çalışacağım? Beni fazla mesaiye, gönülsüz emeğe zorlayacak mısınız? Yıllık izinlerimi zamanında ve istediğim gibi kullanabilecek miyim? Hasta olduğumda veya hamile kaldığımda beni kapının önüne koyacak mısınız? Pandemi gibi tırnak içinde olağanüstü durumlarda beni yaşanılamayacak bir ödenekle yaşamaya mecbur mu bırakacaksınız? Bu yılki bilançonuz veya karınız ne? Karlılığınız var mı? Şirketinizin pazar payı ne? Yarın öbür gün acaba pazar payınızı kaybettiniz diye ben işimi kaybedecek miyim gibi soruların hiçbirini soramayız ve sormayız. Unutma, işçi arayan onlar. Böyle bir taleple sana gelen onlar. Fakat sen onları sorgulamıyorsun, onlar seni sorguluyor. Nasıl bir piyade olacağını, emirlerin ne ölçekte, ne kadar gönüllülükle kabul edeceğini, hali hazırda sürdürdükleri o sömürü düzenine tehlike teşkil edip etmeyeceğine bakanlar onlar.
Sömürü mömürü diyorlar. Bırakın sömürsünler diyorum. Geç kalıyorlar.
Ya o tehlikeli şey tabii.
O tehlikeli. İşte o yüzden yayının başında emekli olmaktan adeta bir tezkereye sahip olmak gibi bahsettim. Senden içinde bulunduğumuz bu durumu iyi anlamanı ve düşünmeni rica ediyorum. Neden aklın ve mantığın sorgulamanın asla işlemeyeceği fakat onun yerine sürekli bir propagandanın, sürekli bir itaatinin, bir üstünden gelen emirlerin harfiyle yerine getirildiği bir ekosistemin içine girmek zorundayız. Bu bir şirketin kurulup ve yönetilmesi için tek, yegane ve en doğru yönetim biçimi. Hayır, elbette hayır. Eğer sen de araştırırsan bunun farklı örnekleri olduğunu hem kazanım konusunda hem de karar alma konusunda çok daha demokratik ve işçi dostu organize olma biçimleri olan kurumların olduğunu göreceksin. Her ne hikmetse emek piyasasını çok iyi değerlendirebilen, herhangi bir alanda çalıştırılacak en iyi işçi adaylarını bulmaya çalışan bu insan kaynakları hizmetleri nedense o yayının başında anlattığım maliyetleri, özellikle de seni beni işten çıkardıktan sonra sırtımıza yüklenecek maliyetleri hem bireysel hem toplumsal olarak hesaplamak konusunda eksik kalıyorlar. Biz şunu biliyoruz ki işsizin çok olduğu bir toplumda, insanların işten çıkarıldığı, işten atıldığı bir toplumda, bunun beraberinde alkolizm, uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddet, geçim problemleri ve birçok toplumsal yan etki beraberinde geliyor. Fakat biz hem toplum olarak hem de o askeri hiyerarşiyle yönetilen kapitalist şirketlerde almadığımız, içine dahil olmadığımız bu kararlardan ötürü bireysel ve toplumsal olarak bunun yaralarını çekiyoruz. Ne diyeyim sana, hayırlı tezkereler. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyorsan ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, patreon.com'da Zırveizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. YouTube'da, Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna Zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.